25. ayrım, sayfa 135. Bu yasak tanımaz ortamın bir sonucu olarak savaş başladıktan bir yıl sonra Moskova'da Frederick'in akvaryumda duyulmamış bir başarının keyfini sürdüğü ve lüks içinde yüzdüğü söylentisi yayıldı. İçki fiyatlarındaki artışa karşın bu başarıyı mümkün kılan, savaş ve Moskova gece hayatına hakim olan yeni ve çılgın ortam nedeniyle Rusya'da ortaya saçılan paraydı. Seferberlik başlar başlamaz askeri görevliler için iyi restoranlarda içkinin su gibi aktığı uğurlamalar düzenlemek hayatın bir parçası haline geldi. Orkestralardan alay marşlarının yükseldiği böyle zamanlarda Rus ordularının Barber Carmen sürüleri karşısındaki zaferine kadeh kaldırmakta cimrilik edilemezdi elbette. Sonraları üst üste korkunç kayıp haberleri gelmeye başladığında bu tür kutlamalara gergin ve hummalı bir hava nüfuz etti. Yine de bu kutlamalar daha büyük bir aciliyet kazandı. Savaş bitmek bilmedikçe şık ve pahalı tesislerde yeni paralı müşteri türleri de boy göstermeye başladı. Bazıları üniformalıydı ama bunlar ön cephelerden çok vatan cephesinin kahramanıydılar. Ellerinden geçen erzak akışından yüklü miktarda paralar aşırmayı başarmış iaşe subayları, varlıklı ailelerin oğullarına askerlikten muafiyet belgesi satan askeri hekimler, sonra her savaşta olduğu gibi orduya postaldan konserve ete ve kuvvetli patlayıcı maddelere dek her şeyi temin eden, tedarik sözleşmelerinden kolayca para kazanan iş adamları sürüsü. Bu yıllarda Maxim, Moskovalıların gözde mekanı konumunu daha da pekiştirdi. Frederick'in sayısız ilanda kullandığı bir slogandı bu. Ocak 1915'te çok sert bir kış ortasında Moskovalılar savaş tırpanının Galiçya'daki muazzam savruluşuna dikkat kesildiler. Avusturya-Macaristan orduları Karpat dağlarında Rus birliklerine karşı saldırıya geçti. Ne var ki bu saldırı feci bir bozgunla sonuçlandı ve Mart ayına gelindiğinde ilerlemekte olan Ruslar Büyük Przemysl Kalesi'ni ele geçirmişlerdi. Böylece ordularını dağ geçitlerinin üzerinden Habsburg İmparatorluğu'nun ikiz başkentleri Budapeşte ve Viyana'ya doğru bir yürüyüş için hazırlayabilirlerdi. Güneyde Moskovalıların endişe ve merak karışımı bir duyguyla izledikleri daha dramatik olaylar da oluyordu. Bu sırada Kafkaslar'da ve Karadeniz'de Rusya için ikinci bir cephe açılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu eski bir düşmandı ve yakın zamanda ittifak devletleriyle anlaşmıştı. Savaş çıktıktan 2 ay sonra Türk savaş gemileri Odessa dahil Rusya'nın güney kıyılarındaki kentleri topa tuttular. Dünyanın bu bölgesinde parmakla gösterilen büyük savaş ganimeti İstanbul idi. Eğer Rusya Bizans-Hristiyan geçmişiyle duygusal bir bağ kurduğu bu kadim kenti ele geçirebilseydi, Karadeniz'den Türk boğazları yoluyla Akdeniz'e ve oradan da dünyanın tüm okyanuslarına serbestçe geçebilecekti. Aslında savaştan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu bölmenin planlandığı gizli bir anlaşmada Fransa ve Büyük Britanya İstanbul'u ve Boğazları Rusya'ya vaat ediyordu. Moskovalılar her iki cepheden gelen haberlere taşkın bir vatanseverlikle karşılık veriyorlardı. Şubat başlarında kentteki tiyatroların yöneticileri Moskovalı sanatçılardan Rus ordusuna ismiyle ilan ettikleri bir kampanya açtılar. Frederick askerler için armağan toplamak amacıyla düzenlenen ve bir hafta boyunca süren bir dizi yardım konseri ve gösterilerinde görünür bir rol oynadı ve basında Maxim'den dikkat çekici bir şekilde söz edildi. Bu kampanya Kremlin'in güneyindeki beyaz mermerden muazzam kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen vakur bir ayinle başlamıştı. Stalin bu katedrali 1913'te dinamitledi ve katedrali bezeyen taşların çoğu Moskova'nın yeni metro istasyonlarının duvarlarını kaplamakta kullanıldı. Buranın yeniden inşa edilmesi 2000 yılını buldu. Kampanya haftası Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu yakınındaki Bolşoya Dimitrovka Caddesi'nde bulunan Soylular Kulübü'nün büyük salonunda düzenlenen bir gala gösterisiyle sonlandı. Moskova'nın tüm tiyatro ve sirklerinden gelen göstericiler bu galada sahneye çıktılar. Kampanya ses getirdi ve buna destek olan oyuncular ve tiyatrolar halkın büyük takdirini kazandılar. Frederick'in 2 ay sonra idari makamlarla başı derde girdiğinde kampanya sırasında kazandığı bu itibara ihtiyacı olacaktı. Nisan 1915'te Maxim sözde Moskovalı lise ve Petrogradlı hukuk öğrencilerine kapılarını açtığı gerekçesiyle kapatıldı. İçki yasağına rağmen alkollü içki satılmasındaki gibi söz konusu kazanç, yaş ve diğer yasal sınırlamaları fazla ciddiye almayı imkansız kılacak kadar büyüktü. Para cezaları ve iş yeri kapamalar çoğu zaman işin tek maliyetiydi. Maxim'le ilgili geçici sorunlar Frederick'in temposunu tabii ki düşürmedi. Maxim'de zaten kış sezonunun sonuna geliniyordu. Frederick, akvaryumun birkaç hafta içinde açılacak yaz sezonu için bir gazetecinin de dediği gibi harıl harıl hazırlanmaya devam etti. O ilkbahar, özel hayatındaki sevindirici bir olayı da muştulamıştı. Elvira'dan doğma ikinci oğlu 25 Nisan'da doğdu. Ona babasının ikinci adı olan Bruce adını verdiler. Ne var ki ufukta başka tehlikeler de belirmişti. Frederick'in itibarı ve başarısı, yalnızca bundan avantajını isteyen açgözlü devlet görevlilerini değil, burnunu sürtmek ve ona zarar vermek isteyen kıskanç rakiplerini de cezbediyordu. Yine Nisan ayında Frederick Moskova'da yayınlanan bir tiyatro dergisinin hırçın editörü Andrei Z. Serpoletti'nin asıl soyadı Fronstein idi, eleştiri oklarına maruz kaldı. Serpoletti aynı zamanda varyete sahneleri için hicivler kaleme alıyor ve her zaman kendi oyuncu arkadaşlarının çıkarlarını ve eski düşmanlarıyla hesaplaşmanın fırsatlarını kolluyordu. Serpoletti yazısında varyete tiyatrosu yönetmenlerinin oyuncuların aylıklarından keserek kaçak içki satışından elde ettikleri büyük karı katladıklarından yakınıyor ve özellikle Frederick'i hedef alarak onun kötü Rusçasıyla da alay ediyordu. Serpoletti'nin bu ilk saldırısının görece yumuşak olduğu söylenebilse de bir yıl sonra başlattığı tehlikeliydi. Özellikle de bu döneme gelindiğinde Moskova'da yoğun bir yabancı düşmanlığının ortaya çıktığı bir ortamda. Serpoletti'nin kötü niyetli bir kısa öykü kisvesi altında yazdıkları, aynı zamanda Frederick'in Rusya'da bir siyah olarak maruz kaldığına şüphe bırakmayan tek sözlü saldırıydı. Bununla birlikte bu örnekte bile öncelikle siyah olduğu için eleştiriye uğramamış olması dikkate değerdir. Serpoletti orijinallik yapmaya çalışarak önce Frederick'in adlarını ve işini gülünç bir şekilde kamufle eder, sonra Frederick'in belli ki çok iyi bildiği yaşam öyküsünün şifreli bir özetini verir. Frederick'ten iğneli bir şekilde vatandaş diye söz etmektedir. Doğup büyüdüğü Mısır kolonilerinde hor görülen bu vatandaş, bunlarla Frederick'in başvurusu, taşıdığı Afrika kanı, abidedeki siyahların konumu ve ülkesinin aslında bir İngiliz kolonisi olması ima edilmektedir. Rusya'ya Paris'ten uşak olarak gelmiş, Rus ekmeğiyle semirmiş, Rusların iyi huyundan yararlanmış, çok para kazanmış, bir restoranda baş garsonluk ve şeflik yapmış ve sonunda bir eğlence bahçesinin sahibi olmuştur. Serpoletti'nin yazısında vermek istediği ana fikir, alt tabakadan gelen ve hak edilmemiş bir başarı, Serpoletti bunu fena halde kıskanıyordu, kazanan Frederick'in konumundan dolayı havalara girmesi ve bu da yetmiyormuş gibi domuzlar dediği Rus sanatçılara karşı budala küstah zenci tavrı almasıdır. Bunun ardından Serpoletti'nin sonuncu kötü niyetli hücumu gelir. Frederick genelde yabancılarla, özellikle Almanlarla çok iyi dosttur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'da böyle bir suçlamada bulunmak, 1950'li yıllarda ABD'de birine komünist demek kadar tehlikeliydi. Bu kadar laf salatasına karşın Serpoletti'nin niyeti açıktır. Güya Frederick, Akvaryum ve Maxim'de Ruslar, buna Serpoletti ve onun koruması altındakiler de dahil, yerine yabancı oyuncuları çalıştırmayı tercih ediyordu. Frederick her fırsatta Rusluğunu göstermeye devam ederek bu suçlamaya hakkıyla karşılık verdi. Bunu 19 Mayıs 1915'te vatandaşlık başvurusu onaylandıktan birkaç gün sonra Moskova'da başlayan büyük bir vatanseverlik gösterisinde öncü bir rol üstlenme noktasına dek vardırdı. Ruslar açısından savaşın son derece kritik bir dönemiydi. Almanların Galiçya'daki ilerleyişi Rusların çok sayıda kayıp vermelerine neden oldu ve ilkin düzenli olan bir geri çekilme cephe boyunca çılgın bir esnekliğe dönüşerek bozuldu. Askerler mevzilerini terk ettiler ve yüz binlerce sivil sığınmacı doğuya sel gibi aktı. Birleşik Alman ve Avusturya-Macaristan ilerlemesi 5 ay sürdü. Ekim 1915'e gelindiğinde Rus orduları kazanmış oldukları her şeyi yitirdikleri gibi 100 mil geriye sürülmüş ve 18. yüzyıl sonundan beri Rusların elinde olan Polonya'dan kovulmuşlardı. Bununla birlikte Mayıs sonlarına doğru Moskova'da ortaya çıkmakta olan felaketin boyutu hala açık değildi ve Moskova Kızıl Haçı neşeli bir vatanseverlik ortamında askerler için tütün olarak adlandırılan 3 günlük bir etkinlik düzenlemeyi planladı. 19 Mayıs birkaç bin kadar oyuncunun ve kentteki varyete sahnelerinden başka icracıların akvaryumun bahçesinde toplanmasıyla başladı. Frederick ve Tsarev bahçeden buluşma mekanı olarak yararlanma imkanı tanımışlardı. Katılımcılar yürüyüşe geçmek üzere uzun bir sıra oluşturdular ve öğleden sonra 4'te akvaryumdan ayrılarak Tverskaya Caddesi'nden Kremlin'e doğru ilerlediler. Kafilenin önünde süslenmiş atlı arabalara binmiş İtilaf Devletleri'nin milli giysileri içindeki akvaryum oyuncuları vardı. Onların ardından sayısız başka topluluk, taşıt ve tören aracı gidiyordu. Katılımcıların sayısı binleri buluyor ve büyük kalabalıkları da peşleri sıra sürüklüyorlardı. Bu geçit töreninde başı çekenlerin kızıl meydana girmeye başlamasıyla birlikte bir psikopos çok sayıda papazın yardımcılığında Lobnaya Mesto'da geleneksel olarak imparatorluk duyuruları için kullanılan yüksek dairesel taş bir platform açık hava ayinine başladı. Moskovalıların uzun zamandır mucizeci olarak büyük değer verdikleri İberyalı Meryem Ana ikonosu bulunduğu yakın küçük kiliseden platforma getirilmişti. 40-50 metre ötedeki Aziz Basis Katedrali'nden başka ikonalar, dini flamalar da getirilmişti. Moskova'daki çeşitli hastanelerden hemşirelerinin refakatinde gelmiş yaralı askerler bir grup oluşturmuşlardı. Geniş meydanın Kremlin'in yüksek kırmızı tuğla duvarlarıyla ticaret merkezinin süslü cephesi arasında kalan bölümünü on binlerce insan doldurmuştu. Erkeklerin başı açıktı. Kadınlar parmak uçları üzerinde yükselerek olup biteni görmeye çalışıyor, bazıları çocuklarını havaya kaldırıyordu. Bu arada psikopos, papazlar ve yardımcıları, ordunun cesur savaşçıları, imparator ve onun saygıdeğer ailesi bu korkunç sancılı dönemde inancını yitirmemiş tüm Rus Ortodoks Hristiyanlar için dualar okuyorlardı. Kalabalık huşu dolu bir sessizliğe bürünmüştü. Din adamlarının sırma giysileri öğle sonrası güneşinde parlıyor, sallanan buhurdanlıklardaki tüsü tutanlarının hoş kokusu çevreye yayılıyor ve gür sesli bir erkek korosunun ilahileri yükselip alçalıyordu. Ayinin sonunda bu büyük kalabalık Tanrı Çarı korusunu söylemeye başladı ve bunu tekrar tekrar söyledi. Geçit töreninin başını çeken akvaryum oyuncuları Minin ve Projaski anıtının yanında grup olarak bir arada duruyorlardı. Bu anıt 17. yüzyılda Moskova'yı Polonyalılardan kurtarmak için savaşmış iki ulusal kahramanın anısına dikilmişti. Ayinden sonra kafile yine oyuncu topluluğunun önderliğinde akvaryumun bahçesine döndü. O akşam ve sonraki iki gün boyunca kentteki tiyatrolarda askerlerin yararına çeşitli gösteriler düzenlendi. Yüzlerce gönüllü sokaklar, dükkanlar ve restoranlarda yardım topladı. Frederik ve Tsarev de ellerinde bağış kutularıyla akvaryumdaki kalabalığı yardımda bulunmaya teşvik ettiler. Gazete ve dergilerde çıkan haberlerde birkaç defa kendilerinden övgüyle söz ettirip öne çıktılar.